Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birre en tuvellu vucuhekum kıbelel meşriki vel mağrib. Velakinnel birre men amene billah vel yevmil ahir vel kitab vel nebiyyin. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bugün okuduğum ayet Bakara suresinin 177. ayeti. Bu surenin başındaki ayette Kur'an-ı Kerim'in müttaki olanlara yol gösterdiğinden bahsediliyor. Yani kendi doğal yapısını koruyan, yanlışlardan kendini koruyan kişilere Kur'an'ın yol gösterdiğini söylüyor. Kendini yanlışlardan koruyan kişilerin de özelliklerini bu ayetten özet olarak öğreniyor. Kendini korumayanlar, orta yolda gitmeyenler bazen bir tarafa, bazen bir başka tarafa meylederler. Bakarsınız ki bazen israf yapar, bazen cimrilik yaparlar. Bazen de orta yolda gitmediği halde orta yolda gidiyormuş gibi kendisini göstererek gösteriş yapar, riyada bulunurlar. Dolayısıyla İnsanların en önemli hastalıklarından olan gösteriş ve riya konusunu inşallah bugün burada işleyeceğiz. Bundan önce de bir ders yapmıştık. Zeynep Hanım, bizim İngilizce sitenin yöneticisi olan Zeynep Dönmez Hanım inşallah bu konunun bir bölümünü anlatacak. Edebiyatçı ve Türk dili uzmanı olan Özlem Ata Hanım da bir başka bölümünü inşallah anlatacak. Tabii bugün bu dersi hanımların yapmış olması çok önemli. Çünkü israfta hanımların rolü son derece büyük. Yani bugün öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gerçekten dünyanın bir bölümü acından ölürken diğer bölümü de her konuda israf yarışı içerisinde. Öncelikle şu ayeti ben size kısaca okuyup anlatmaya çalışayım. Yani müttaki kelimesini anlatıyor Allah-u Teala burada. Müttaki. İşte biz hep söyleriz takva sahibi, müttaki falan ama müttaki ne demek? Takva korunma manasına geliyor. Müttaki de kendisini koruyan demektir. Neden koruyacak? Yani işte cimrilikten koruyacak, israftan koruyacak, gösterişten koruyacak, yanlış şeyler yapmaktan koruyacak. İşte onu Allah-u Teala burada özet olarak bize anlatıyor. Diyor ki, لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَارِبِ. Erdemli olma, yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmek değildir. İşte biz batılıyız, biz doğuluyuz, biz işte Afrikalıyız falanız filan değil. Yani nere olursan ol. Her yer Allah'ın yarattığı yer, her insan Allah'ın yarattığı insan. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ama erdemli kişi, her şeyden önce Allah'a inanıp güvenen kişidir. Bir de hesap verme gününü de bilir ve ona göre bu yaptıklarını mutlaka bir gün hesabını vereceğini çok iyi bilir ve ona da hayatını ona göre ayarlar. Vel meleike, meleklere inanır. Çünkü melekler bir takım görevler yaparlar. En büyük görevleri de Allah'ın emirlerini Allah'ın kullarına getirip, yani nebilere getirip ulaştırmaları, onların da insanlara ulaştırması ve her insanla da, her insanın etrafında da onu koruyan, yeri geldiği zaman ona doğru şeyleri fısıldayan melekler vardır. وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Kitaplara inanan ve nebilere inanandır. وَاَتَ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ Malını veren, kendisinin sevmesine rağmen, çünkü mal sevgisi insanda doğuştandır. Şöyle küçük çocuklara bakın, daha yeni şey yapıyorlar, oyuncaklarını paylaşamazlar. O ona vermez, o ona vermez. Yani bu mal sevgisi doğuştan. Onun için çok büyük bir imtihan konusudur. Malını verir. Kime verir? Devil kurba en yakınlarına verir. Önce en yakından başlamak gerekir. Çünkü durumunu en iyi bildiğiniz kişiler onlardır. Bir de çok enteresandır insanlar. Başları sıkıştığı zaman hep en yakınlarına giderler. Ellerine bir imkan geçtiği zaman da en yakınlarını hiç görmek istemezler. Hep onlardan kaçarlar. İşte bu bir erdemlilik değil. وَالْيَتَامَ ve yetimler. Yani annesi ölmüş, babası ölmüş ya da her ikisi ölmüş. Çocuklar. Onların da ilgiye ihtiyacı var. Bakın en yakınlardan sonra yetimler. Vel mesakin bir de miskin kişiler vardır. Miskin ne demek? Bizim Türkçemizdeki miskin işte çalışmayan tembel gibi anlaşılır. Miskin şu. İnsanların zengin zannettiği ama aslında işini kaybettiği için çok zor duruma düşmüş. Durumunu kimseye anlatamayan kişi demektir. Onların durumunu herkes bilmez. Millet gelir onlardan yardım ister, şey yapar. Aslında adamın ağzına koyacak bir lokma ekmeği yoktur ama herkes onu zengin zanneder. Onlara yardımcı olmak gerekir. Ve ibn-i sebil ve yolcular. Tabii yolculuk biliyorsunuz. Yani çok zengin de olabilirsiniz ama yolculuk sırasında cebinizde 5 kuruş para kalmayabilir. Onlara da yardımcı olmak. Vessailin ve firrikab. İsteyenlere, durumlarını anlatanlara da verilir. Bak durumları anlatanlar çok geride geldi dikkat ediyorsanız. Çünkü herkes kendi durumunu ortaya koyamayabilir. Ama bazen artık öyle bir noktaya gelir ki başka çaresi yok. Mutlaka kendisini anlatması gerekir. Ve fir rikab, bir de rikab, rakabe boyun demek. Yani diyelim işte çok ağır borç altına girmiş olabilir. Hapse atılmış olabilir. Bir yerde esir olmuş olabilir. Onlara da yardımcı olmak gerekir. Ve akamis salah ve ate zeka, namazını sürekli ve düzgün kılan, zekatını veren kişidir. Vel mufune bi ahdim iza ahadu, insanlarla sözleşip karşılıklı sorumluluk altına girdikleri zaman sen şunu yap ben bunu yapayım diye onu tam olarak yerine getirir. Karşı taraf yapmadı diyemez. Ben yaparım. Karşı taraf ister yapsın ister yapmasın. Es-sabirine fil be'sâi ve't-darra. Böyle sıkıntı zamanında, darlık zamanında sabreden. Sabreden ne demektir? Asla yılmayan, yürüyüşüne devam eden demektir. Şartlar ne olursa olsun, sabır o. Oturup beklemek değil. Şartlar ne olursa olsun, yoluna devam eden kişi demektir. Asla gevşemeyen, Allah'a karşı güveninde en küçük bir sarsılma olmayan ve yoluna devam eden. وَحِينَ الْبَسْ Ani baskınlar sırasında da dik duran, bakarsınız, hiç beklemediğiniz şeyler, insanlar gelir size hakaret ederler. Hiç beklemediğiniz durumlar olur. Olur. Yani Allah-u Teala insanları imtihan edecektir. Yani bu dünya imtihan dünyasıdır. Bakarsınız ki inanılmaz derecede zenginleşirsiniz. Bir de bakarsınız ki birdenbire her şey gitmiş. Bu gayet normaldir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا İşte içi dışı bir olan insanlar bunlardır. Nedir? Yani zorluk anında sabreden, dik duruşunu asla bozmayan, elindeki imkanları da insanlarla paylaşabilen, Allah'a karşı görevlerini de aksatmayan kişilerdir. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ İşte müttakiler onlardır. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in en başında Allahü Teala şöyle buyurdu. Huden lil muttakin dedi. Elif lam mim şey zalikel kitap. İşte kitap bu. La raybe fi içinde insanlığı şüpheye sokacak herhangi bir şey yoktur. Yani Allah'a ait olduğunda herhangi en küçük bir şüphe yoktur. Huden lil muttakin. Müttekilere doğru yolu gösterir. Yani müttekiler için rehberdir. Müttaki ne? Müttaki kim? Doğru yolda gitmek isteyen. Doğru yol Allahü Teala'nın çizdiği yol. Peki bu yolda ben nasıl gitmem lazım derken eline bir rehber lazım. İşte o da Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer senin niyetin doğru yolda gitmekse, eğer senin niyetin yanlışlardan kendini korumaksa, eğer senin niyetin şartlar ne olursa olsun Allah'a güvenini arsa sarsmadan doğru gitmekse işte senin rehberindir. İşte bu kitapta da müttakinin kim olduğunu da Allahü Teala Bakara 177. ayette bize anlatıyor. Peki bu ana yolda bazen uçurumlara şey yaparsınız, ayağınızı atarsınız oradan bir daha yolu bulamayacak şekilde yoldan çıkabilirsiniz. Bazen de dağlara çıkayım, dağlarda yürüyeyim dersiniz. Kendinizi boşuna yorarsınız. Onun için ne o tarafta ne o tarafta doğru yolda yürümek lazım. İşte bugünkü dersimizin konusunu tekrar ediyorum. İsraf ve gösteriş. Şimdi bu konuyla ilgili önce Özlem Hanım'ı bir dinleyelim. Sonra yavaş yavaş şey yaparız.
Teşekkür ederim. Şimdi israf bildiğiniz gibi dilimizde kullanılan bir kelime ama şöyle biliyoruz, göreceli bir kavram olarak biliyoruz israfı. Mesela kimine göre bir şeyin 3-4 taneden fazlası israftır. Ama mesela aynı şeye sahip olmak isteyen bir başka kişi için her ortamda bir tane ona lazım olabilir. Veya bir örnek verelim, cep telefonu diyelim. Bir cep telefonu özellikleri, fonksiyonları çok fazla olan bir telefon kimi için israftır. Ama kimisi der ki bu bütün fonksiyonlarını kullandığım için bana ihtiyaç. Dolayısıyla buradan göreceli bir kavram olduğuna dair yola çıkarız. Ama biz ölçüt belirlemekte fayda var. Ölçütümüz ne olacak? Bu göreceli kavramın ölçütü ne olacak? Biz bunu araştırdığımız zaman karşımıza Kur'an-ı Kerim'de kast kavramı çıktı. Kast sözcüğünü dilimizde terim olarak kullanılmadığı zamanlarda ölçülü olma gibi anlamlara gelebilen iktisat kelimesinden hatırlayabilirsiniz. Kast kelimesi mastarı serafun yani aşırılık demek olan israf sözcüğünün sözlüklerde açıklanırken kullanıldığı kelime. Yani israf kastı yani ortaya aşmak, ölçüsüz davranmak olarak tanımlanıyor sözlüklerde. Peki ortalamayı nasıl tespit edeceğiz? Bu önemli ama ondan önce Nahl suresi 9. ayetteki ifadeyi belirtmek isterim. Şöyle diyor Nahl suresinde. Orta yolu Allah gösterir. Ondan uzaklaşan yollar da vardır. Gerekeni size bırakmayıp kendisi yapsaydı elbette hepinizi doğru yolda tutardı. Yine Lokman suresi 19. ayette de kast sözcüğünün geçtiğini söyleyebilirim. Yürüyüşünde orta bir yol tut ve sesini yükseltme şeklinde geçiyor Lokman suresi 19. ayette de. Buradan şöyle düşünebiliriz. Kısaca yürüyüşün bile bir ortası varsa her şeyin bir ortası vardır. Aslında bunu içsel bir şekilde hepimiz biliriz. nasıl bir şeyin gereğinden daha azını yapmak hoş karşılanmıyorsa, mesela konumuzla ilgili olarak bir şey için gerekenden daha azını harcamaya cimrilik diyorsak, cimrilik sayıyorsak, sınırı aşmak da israftır. Bunların biri ifratsa biri tefrittir. Dinimizde ise her zaman itidal, yani orta yol önerilir demek istiyorum giriş olarak.
Zaten burada size bir şey yapmadan önce bir şey de şey yapayım da. Yani bu tür hatalara sık sık şey yapıyoruz. Tabii Özlem Hanım Nahl Suresinin 9. ayetini okudu. Yani burada bu geleneksel hataları ister istemez söylememiz gerekiyor. Bakın şurada siz isterseniz meali bir daha tekrarlar mısınız?
Tamam. Orta yolu Allah gösterir. Ondan uzaklaşan yollar da vardır. Gerekeni size bırakmayıp kendisi yapsaydı elbette hepinizi doğru yolda tutardı.
Bakın şimdi bu Diyanet'in mealinde ne diyor? Yani bunlara dikkat edin, sadece onun için şey yapıyorum. Doğru yol göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Allah dileseydi. Doğru yol demek dilemiyor. Yani bu bir kaderci anlayışın yerleşmesi için Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş yanlışlardan bir tanesi de budur. Ki bu sadece Kur'an'a değil tüm tefsirlere yerleştirilmiştir. Bundan da bu vesileyle tekrar haberdar olun. Evet, şimdi Zeynep Hanım'ı dinleyelim.
İsraf kelimesi de sözlükte demin de bahsettiğimiz gibi kastı, yani ortayı aşmak, orta yolu aşmak, ölçüsüz davranmak olarak geçiyor. Yine en azından iki klasik sözlükte bu şekilde Süfyan'ın sözleriyle tanımlanan bir kelime. Malını israf etti demek, itidali aşan bir harcama yaptı. Yani orta yolu aşan bir harcama yaptı anlamında kullanılıyormuş. Aynı zamanda Allah'ın yasakladığı harcama, Allah'a itaat amacı dışında yapılan bütün harcamalardır. İster az olsun, ister çok olsun şeklinde. Allah'ın yasakladığı harcamanın da israf olduğunu buradan anlıyoruz. Yine harcamada israf saçıp savurmaktır diye geçiyor. Çünkü ayet-i kerimede biliyoruz, onlar harcarken aşırı gitmezler, cimrilik de etmezler. İkisi arasında bir yol tutarlar diye emrediliyor. Yine Süfyan şöyle demiş, israf etmezler demek, bir şeyi konulması gereken yerden başka yere koymazlar, yani onu gereksiz yere kullanmazlar diye ben yorumluyorum. Ve hakkını vermede de kusur etmezler, eksiltmede yapmazlar diye söylenmiş. Bu Allah'ın yiyin için israf etmeyin sözündeki israf etmeyin kelimesini de Allah'ın helal kılmadığı şeylerden yemeyin anlamına da gelir diye ifade ediyorlar. Bir yandan da Allah'ın helal kıldıklarını yemede de aşırı gitmeyin. Yani her şeyin ortalama olması, ama Allah'ın hakkının aşıldığı yerlerde de zaten az ya da çok olsun bunun israf olarak nitelendirileceği söyleniyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet görüyoruz. Allah'ın koyduğu helal çizgisini aşan, aşırı davranışların tamamını yapan insanları Allah-u Teala pek çok ayette müsrif diyor. Bunlardan bazı örnekleri birazdan vereceğiz inşallah. Fakat hepimizin temel olarak bildiği Araf suresinin 31. ayeti vardır. Ey Adem'in evlatları, secde edilen her yerde süslerinizi giyinin, yiyin için ama israf etmeyin. Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez diyoruz. Bu ayet-i kerimeyi hepimiz biliyoruz. Tamam, aşırı gitmeyeceğiz. Yemede içmede de böyle, davranışlarımızda da böyle. Fakat şöyle de bir durum var. Acaba Müslümanlar zenginleşmesin mi? Yani Müslümanlar her zaman böyle orta veya onun altında bir seviyede kalsınlar. Böyle mi yaşasınlar? Tabii ki böyle olmadığını yine hemen arkasından gelen 32. ayet-i kerime söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı süsü, temiz rızıkları kim haram etti? Ve de ki, bunlar dünyada esasen inanıp güvenenler içindir. Kıyamet gününden itibaren de sadece onlar için olacaktır. Bilen bir topluluk için ayetlerimizi böyle açıklarız diyor Allah-u Teala. Yani aslında bütün güzellikler güzel yiyecekler, giyimler bunlar Müslümanlar içindir. Fakat tabii ki Müslümanlar bunu yaparken aşırıya kaçmazlar. Ve zaten müminlerin çalışmaları, kazanmaları aynı zamanda zekat vermek içindir. Çünkü onlar zekat için çalışırlar diye Müminun suresi 4. ayette de Allah-u Teala anlatıyor müminlerin özelliklerini. Yine Enam suresi 141. ayet-i kerime var. Asmalı ve asmasız hurmaları, tatları farklı, bitkileri, ekinleri, zeytinleri ve narları birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde oluşturup geliştiren odur. Bunlar ürün verince ürününden yiyin, hasat günü de hakkını verin, sakın israf etmeyin, o israf edenleri sevmez diyor. Yani elimize bir ürün geçtiği zaman bunun içinde mutlaka bir başkasının hakkı var. Allah-u Teala bizim kazandıklarımızda insanların hakkı olduğunu yine başka ayet-i kerimelerde söylüyor. O yüzden elimize bir mal geçtiği anda bunun içinde diğer insanların hakkını bir ayıralım veyahut da en azından bunu vermeyi asla aklımızdan çıkartmayalım. Biliyorsunuz zekat zaten üzerinden bir yıl geçtiği zaman, bir kameri yıl geçtiği zaman bir malın eğer nisap miktarını aşıyorsa onun hakkını, 1/40'ını vermemiz gerekiyor. Mutlaka bu hakkın bizim değil başkalarının olduğunu bilelim. Ve bunu ya zamanında, yani ya hemen elimize geçer geçmez veyahut da en fazla bir yıl sonra vermemiz gerekiyor. Rahman'ın kulları harcadıkları zaman ne savurganlık yapar ne de cimrilik ederler. Harcamaları ikisinin arasında olur. Bu Furkan suresi 67. ayet, demin de bahsetmiştik. Bir de İsra suresinde infakla alakalı güzel bir kriter belirtiyor Allah-u Teala. 29. ayette ne eli sıkı ol ne de büsbütün aç, yoksa hem dillere düşmüş hem de açıkta bırakılmış olarak oturur kalırsın diyor. Yani evet, insanlara malımızdan harcama yapacağız. Cimrilik etmeyeceğiz. Ama malı harcarken saçıp savurmayacağız. Kendimizi ve ailemizi zor duruma düşürecek, insanların diline düşürecek, alay konusu olacak veyahut da küçük düşürecek bir hale de getirmeyeceğiz. Çünkü bizim ailemiz en çok bize muhtaç olandır. Birinci sırada kendimiz ve ailemiz ve ondan sonra bizim ihtiyaçlarımızdan artanları da en yakınlardan başlayarak infak edeceğiz.
Zeynep, bu noktada ben bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi israfın bir de devletleri bile zor duruma düşürebilecek boyutu var. Özellikle toplumdaki dengeleri olumsuz etkileyen bir yönü var. Şimdi toplumun bir kısmı gereğinden fazlasını elinde tutarsa diğer bir kısmının elinde tam tersine gereğinden azı kalır. Böyle bir dengesizlik tabii ki belli bir süre sonra toplumsal düzeni bozabilir. Dolayısıyla bu olumsuzluklardan uzak durmanın yolu ise israftan uzak durmaktır. Haş suresi 7. ayette malların sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmemesi gerektiğine vurgu yapılır ve şöyle denir: Allah'ın o kentlerin halkından alıp elçisine fey olarak verdiği şeyler Allah için, elçisi ve yakınları için, yetimler, çaresizler ve yolcular içindir. Böylece onlar içinizden zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmesin. Şimdi bir insan, demin Zeynep'in de vurguladığı gibi, gelirinin belli bir oranını zaten başkaları için harcamak görev üzerinde. Burada da bir ölçü var. Buradaki ölçü ise Bakara suresi 219. ayette belirlenmiş. Hayra neyi harcayacaklarını da soruyorlar. De ki artanı, diyor Bakara suresi 219. ayette. Bu ayetten anladığımız gibi ihtiyaçtan artan gelire hayra harcamak, israftan uzak durmak gerekiyor. Peki buradaki artan ifadesi ihtiyaçtan artan anlamına geldiği gibi başka bir anlam daha taşıyor mu? Kendisinde artma özelliği bulunan anlamını da taşıyor. Artma özelliği bulunan şeyler ise hepinizin malumudur. Altın gibi veya işte çeşitli getirisi olan şeyler. Şimdi artanı hayra harcamayıp da lüzumsuz yere ve daha fazlasını elde etmek için harcarsak ne olur? Böyle davranan bir kişinin amacı dünyada kendisinin ve soyunun rahat yaşamasını sağlamak mıdır? Yoksa başkalarına karşı zenginliğini, elindeki malı mülkü göstererek onlardan övgü beklemek ya da övünmek midir? Eğer bir insanın amacı harcadıklarıyla elde ettiği lüksle övünüp başkalarının övgülerini beklemekse otomatik olarak Allah rızasından uzaklaşmış olur ve gösteriş yapmaya doğru kayar. Gösteriş ise yine Kur'an-ı Kerim'de yerilmiştir. Gösteriş yapan insanlar her ne yapıyorlarsa bunu başkaları görsün niyetiyle yaptıkları için Allah rızasını gözetmezler. Ve yaptıkları iyi işler olsa bile ikiyüzlülük olur. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de geçen Arapça riya sözcüğünün tercümesi gösteriş olarak yapılabilir.
İstersen ben burada bir şey yapayım. Yani iki tarafa da mesela siz az önce dediniz ki Allah'ın yasakladığı taraflara gitmek de israf olur. Yani Allah'ın yasaklarını işlemek de israf olur. Mesela şeye, Maide suresine bakıyoruz. Allah-u Teala orada diyor ki Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezzam rissu min amelis şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun. Müminler içki, kumar, işte ibadet için şey yapılmış sunaklar ve falokları, bu işte şimdi yılbaşı yaklaşıyor, yani piyango şu bu falan, bunlar şeytan işi pisliklerdir, onlardan uzak durun. Bakın onları yapmayın demiyor, uzak durun diyor. Ne alımıyla ne sat, hiçbir şeyle ilgilenemezsiniz. Böyle yapın ki umduğunuza kavuşasınız. Peki, bakın bu da israf diyor. İnnemâ yurîdü şeytan. Şeytan istediği sadece şudur. Çünkü yoldan ayrıldığınız zaman şeytanın izine girmiş oluyorsunuz. İşte o israf dediğiniz tarafta şeytanın izine girmiş oluyorsunuz. En yûkâ beynekum el-adâvete vel-bagdâ'e fil-hamr vel-mesr. İçki ve kumarla aranızda düşmanlık ve kin oluşturmak ister. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Sizi Allah'ın kitabından uzaklaştırmaya çalışır. وَعَنِ السَّلَةِ ve ibadet yapmanı, namaz kılmanızı da engeller. Şimdi rahmetli amcam bir ara böyle içki ve kumara düşkündü. Sonradan tam tevbe etti ve şey yaptı. Onda prostat sıkıntısı meydana geldi. Şunu söylemişti. Kumar oynarken tuvalete sıkışırız da bizi öyle bir tutar ki tuvalete gidemeyizmiş. Yani bırakın insanlar arası ilişkiyi, şeyde kişinin kendi tabii ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Şimdi burada bir de şu var bakın. Yani Allahü Teala dini fıtrat diye tanımlıyor ya. İçki kumar dedi Allahü Teala. Allah'ın yasaklarının hepsi evrenseldir. Yeryüzünde içkiyi savunan kimseyi bulamazsınız. Mesela içkiyi herkes satamaz biliyorsunuz, ruhsata bağlarlar. Herkes üretemez, ruhsata bağlarlar. Yani aslında bütün dünyada yasaktır. Ama devletler kendi şeyleriyle bu yasağı kısmen delerler. Kumarhaneyi de açamazsınız. Kumar suçtur tüm dünyada. Çünkü evrensel bir suç, çünkü insan fıtratına aykırı bir şeydir. Dolayısıyla bu konularda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Yani Allah bir şey yasaklamışsa, yeryüzünde onu savunacak bir tek insan bulamazsınız. Çünkü doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Ondan sonra, işte bu şey konusunu konuştu. Özlem Hanım, şeydeki Haşr suresindeki 7. ayeti, işte bugün devletlerin yapmış olduğu bir takım şeyler var. Bakın, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuduğunuz zaman devlet diye tercüme edeceğimiz kelime sadece burada geçiyor. Mesela diyor ki şeyde bu 7. ayet keyle yekune duleten beynel ganiyai minkum. Mallar zenginler arasında dönüp dolaşan bir devlet olmaz. Bakın İslam'da devlet diye bir kavram yoktur. Devlet adamı falan yok. Ben şimdi size sorayım. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde devlet başkanı falan kelimesini görüyor musunuz? Melikler var Müslümanlar için diyorum. İslam açısından. Evet, bir takım yetkiler vardır tabii ki. İşleri yönetenler vardır. Ama devlet herkestir. Resulullah'ın ordusu var mıydı? Polisi var mıydı? Jandarması var mıydı? Mahkemeleri var mıydı? Bunlar öylesine toplum tarafından özümsenmiştir ki herkes bu konularda kendisini yetkili saydığı için kimsenin yanlış yapma şansı yok. Ama belli yerlere bıraktığınız zaman o kendisine yetki verilen kişiler o yetkiyi kötüye kullanıp insanları ezebilirler. Buna da çok dikkat etmek lazım. İşte burada Haşr suresinin 7. ayetinde Özlem Hanım onu okudu. Savaş gereği elde edilmiş ganimet değil. Beni Kureyza şey yapmış. O oradan şey Beni Nadir, Beni Kureyza değil. Beni Nadir ayrılmış gitmiş. Medine'yi terk etmiş. Savaş yapılmadan onların malları Müslümanlara fey olarak kalmış. Fey başka, ganimet başka. Savaşsız kalınca fey deniyor. Ve o mallar Medine'nin fakirlerine dağıtılıyor. Ve özellikle 8. ayette diyor ki Allahü Teala لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِر۪ينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ülkelerinden çıkarılmış fakir muhacirlere, özellikle onlara verin diyor. Çünkü Mekke'den çıkarılmış gelmişler. Orada her şeyleri orada kalmış yani. Mekke'nin en zengini olsa bile elde avuçta bir şey yok. اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَنْوَالِهِمْ mallarından ve ülkelerinden çıkarılmışlar. يَبْتَوُنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرَضْوَانَ şu gayeyle çıkmış gelmişler. Allah bizden Allah'ın bize ikramı olsun ve Allah'ın rızası olsun. وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne de yani onun dinine ellerinden geldiği kadar destek vermek istemişler. اُلَيْكَ هُمُ السَّادِكُونَ bunlar sadık kimselerdir. Bir başka şey de bakın yine Bakara suresinin 219'du değil mi? Evet, 219. ayetinde Allahü Teala diyor ki yeselûneke mâze yunfikûn ya Muhammed ne harcayacaklarını soruyorlar sana. Ulil af dedi ki de ki artanı. Şimdi tamam artanı. Artanın tamamını dediğimiz zaman Zeynep Hanım'ın okuduğu ayetlere uygun düşmeyecek. O zaman ben para kazandım, artanını verdim. Ticaret yapabilir miyim? Fabrika kurabilir miyim? İş yapabilir miyim? O zaman ne olur? Şeydeki fakirlik edebiyatı olur değil mi? Halbuki İslam'da böyle bir şey yok. Peki niye artanı asıyor? Artanın iki anlamı var. Birisi artma özelliği bulunan. Şimdi benim bir evim var. Evden mesela bugün işte bugünkü batı anlayışıyla devlet yapısı, vergisi yani sistemi bunların tamamı insanın doğal yapısına aykırıdır. Tamamı aykırıdır. Onun için dünyaya biz yeniden nizam verme mecburiyetimiz var. Ben bununla kimseye mesaj falan da vermiyorum. Kim Allah'ın emrine uymak istiyorsa onlar için söyleniyor bu sözler. Başkaları için değil. Şimdi af ne demek? Artma özelliği olan bir mal olacak. Benim evim var. Ev artıyor mu? Her sene bir tane oda mı ilave ediliyor? Dibine su dökelim, her sene bir tane kat ilave etsin. Böyle bir şey var mı? Benim otomobilim var. Artıyor mu? İhtiyaç mallarından vergi alınamaz. Onun için Allahü Teala Tevbe 103. ayette Resulullah diyor ki hud min envaliyim sadakadan, mallarından sadaka al, malından. Bugün vergi maldan mı alınıyor? Hiç kimsenin üretemediği paradan alınıyor. Benim dünya kadar malım olur, gel al kardeşim. Yok, bana para. Ya parayı ben üretemiyorum ki. Bir kere benden para istediğin an beni darboğaza sokmuş oluyorsun. Bu sistemin tümüyle değişmesi lazım. İkincisi, bakın ben malımdan veriyorum. Ben üretebildiğim şeyden vereceğim. Zaten üretememişsem alacağım bir şey yok. Ve bu da iş sahasında inanılmaz bir rahatlık ve gelişmeyi sağlar. Ondan sonra peki hepsini mi? Bakın zekatta oranlar var biliyorsunuz. Tarlasından çıkarıyor. Eğer artı bir emeği geçmemişse tarladayken onda birini veriyor. Nakliye, depolama falan, ambalaj falan hiçbirisi yok tarlada. Onda bir. Peki onda birini vermek nedir? Tamamını vermektir. İşte Allah-u Teala En'am suresinde şöyle diyor. Diyor ki En'am 160. ayet. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa onun katı, onun 10 katı onundur. Peki o zaman 10 katı. Ben şimdi tarlada o şeyden aldığımın mesela 10 tane elmadan birini verdiğim zaman Allah kaç elma verdiğimi şey yapıyor? 10 tane vermiş oluyor. İşte artanın tamamını vermiş gibi ne yapıyor bizi? Sevaplandırıyor. Onda birini verdim mi onun da vermiş. İşte gulil af tamamını. Kur'an'da ayetler arası ilişkiyi kuramazsanız adamın elindekini hepsini alırsınız fakir edebiyatına dönüşür ve Müslümanlar asla gelişemez. E peki oradan adam aldı. Oraya bir sürü masraflar yaptı, şunu yaptı, bunu üretimi için işte bugün işte su getiriyor, çeşitli işte gübrelerle, şunla bunla orada şey yapıyor, bir masraf yapıyor. Onun da 10 katı olduğu zaman kaça düşüyor o şey? 20'de 1'e düşüyor. Çünkü orada da bir yaptığın masrafların da Allah karşılığını veriyor sana. Peki, ben ticaret malı haline getiriyorum. Piyasaya getiriyorum, satıyorum. Ticaret malı haline getirdiğin zaman depolama, nakliye, o işte orada satış, sattıktan sonra tekrar tedarik etme, şu bir sürü risklere giriyorsunuz. O da 4 kat bir ilave oluyor. Orada da 40'ta birini alıyor. Böylece sizi bunalama sokmuyor. Eğer hayvan üretiyorsanız sistem çok daha farklı. Çünkü hayvanların riski çok daha farklı olduğu için orada Allah-u Teala çok daha farklı bir şey yapıyor. Yani öyle bir sistem var ki hem sizi işte Zeynep Hanım'ın okuduğu gibi zekat için çalışın diyor. Çalışıyorsunuz. Çalıştığından siz bir kere reel olarak yararlanıyorsunuz. Bugün bakıyorsunuz ki adam bir işçi çalıştırıyor. Ver bakayım bunun vergisini. Allah Allah. Ya işçiden vergi ne demek yani işçi? Yani işçinin kolunu mu vereyim sana? Yoksa ayakkabısını mı vereyim? Başını mı istiyorsun? Bu ne? Bu ne yani? İş yeri tutuyorsun, ver bakayım vergi. Bu ne ya? Bu ne mantıktır Allah aşkına ya? Bu israftan çok daha öteye şeylerdir. Evet, peki biraz fazla uzattım. Buyurun şimdi siz. Ama sebebi siz oluyorsunuz. Ne yapayım yani? Önümüzü açıyorsunuz, biz de konuşuyoruz.
Estağfurullah. Evet. İsrafla alakalı atladığım bir iki şey söylemek istiyorum. Aslında kimlere müsrif dediğini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsetmiştim kısaca ama mesela Yunus Suresi 12. ayette sıkıntı halinde Allah'a dua edip sıkıntı başından kalktıktan sonra bunu unutan kişilere müsrif diyor Allah-u Teala. Bu önemli bir detay mesela. Dünyada ayetleri unutan kişinin de ahirette kör olarak haşrolunacağını ve o kişinin de israf etmiş olduğunu söylüyor yine. Taha suresi 127. ayette. Yine Yasin suresinde elçileri yalanlayan ve ondan sonra gelen bir kişiyi daha öldüren bir kavim var. Onların da müsrif bir topluluk olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Demek ki bizim anladığımız israf kelimesi yalnızca malda israf değil, davranışlarda da aşırılığın tamamı israf olarak, yani bu kişilerde müsrif olarak adlandırılıyor. Bunu vurgulamak istedim. Şimdi gösterişten bahsetmiştik. Gösteriş kelimesi Kur'an-ı Kerim'de riya diye geçiyor. Bizim Türkçe'de riya diye bildiğimiz şey genellikle ikiyüzlülüktür. Sanki ayrı şeylermiş gibi geliyor insanlara. Fakat şu var, baktığımız zaman bir kişi eğer bir şeyi gerçekten Allah rızası için değil de başkaları şöyle desin diye yapıyorsa, bunun ya da ihtiyacı olduğu için değil de yine farklı görünmek için yapıyorsa, bu hem gösterişidir hem de niyet ve dış taraf farklı olduğu için bir yandan da riyadır. Türkçe açısından da düşündüğümüz zaman. Gösteriş nelerde yapılabilir? Gördüğümüz örnekler var Kur'an-ı Kerim'de. İnfakta, insanlara yardım yaparken de gösteriş yapılabilir. Bunun dışında ibadette gösteriş yapıldığına dair ayetlerimiz var. Ve cesarette, hatta Allah yolunda savaşıyorum derken bile gösteriş yapılabildiğini görüyoruz. İnfakta gösteriş yapmakla alakalı zaten şöyle bir kısa hadis-i şeriften bahsedeceğim. Hadis-i şerif aslında kibirle alakalı, fakat insanın fıtraten sevdiği ve kibir olarak görülmemesi gereken bir şeyden bahsediyoruz. Burada Resulullah kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecektir diyor. Bir adam geliyor ve diyor ki, ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını sever diyor. Resulullah bunun yanlış bir şey olmadığını söylüyor. Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkın iptali, insanların tahkiridir buyuruyor. Yani insanın ayakkabısının, elbisesinin güzel olması, bunun için bir harcama yapması gösteriş ya da kibir olmaz. Ama tabii bunu insanın kendi içi bilir. Yani gösteriş için yapıp yapmadığını herkes kendisi bilir. O yüzden bir şey alırken, giyerken mutlaka kendimizi bir kontrol edelim. Yine bahsettiğim infakta gösteriş yapma kısmı Nisa suresi 36-38. Ayetler arasında bundan bahsediyor Allah-u Teala. Allah'a kul olun, hiçbir şeye ona ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, en yakınlara, yetimlere, çaresizlere, komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve hakimiyetiniz altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez diyor. Şimdi bir defa gösteriş yapılıyorsa bir kendi kendiyle övünüyor insan, ondan sonra başkaları da onu övsün diye bekliyor. Öncelikle övünmek yeriliyor bu yüzden. İçten gelen tepkiyi Allah-u Teala bir bastırıyor. Arkasından böyle insanların hem cimrilik ettikleri hem de cimrilik tavsiyesinde bulunduklarını söylüyor 37. ayette. Ve bunların ayetleri görmezlikten gelen kişiler olduğunu söylüyor bir yandan. Ve 38. ayette de onlar, yani yukarıda bahsi geçen kendini bir şey zannedip övünen kişiler, mallarını insanlara gösteriş için harcarlar diyor. Allah'a güvenmedikleri gibi ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan kime arkadaş olursa onun arkadaşlığı pek kötü olur. Şimdi kendileri için de başkaları içinde malından harcama yapıyor. Fakat Allah'ın emri normalde başkaları için harcama yapmak. Buna rağmen eğer niyeti halis değilse yaptığı harcama, yani iyilik, değersizleşmiş oluyor. Bakara 264. ayet de yine bunu vurguluyor. Ey inanıp güvenenler, başa kakarak ve inciterek yardımlarınızı değersizleştirmeyin. İnsanlara gösteriş olsun diye malını harcayan ama Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kişi gibi davranmayın diyor. Bunun misalini veriyor Allah-u Teala. Vaktimiz kalırsa inşallah üzerinde dururuz ama bu kadarını okuyacağım ayetin. Yine demiştik, Allah yolunda savaşmak da aynı şekilde infak gibi büyük bir sevaptır. Fakat bunda da gösteriş olabileceğini yine söylüyor. Enfal suresi 47. ayet-i kerimede Allah-u Teala, çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah'ın yolundan engelleyenler gibi olmayın diyor. Burada yurtlarından çıkmak, savaşa gitmek bağlamında. Allah onların yaptığı her şeyi kuşatmaya almıştır. Şimdi bakıyoruz, herhangi iyilik olursa olsun niyet halis olmadığı zaman, yani Allah rızasından başka bir şey olduğu zaman bu davranışlar övülmek yerine tam tersine yeriliyor ve bunları yapanların ayetleri görmezlikten gelen kafir kişiler oldukları ayetlerde belirtiliyor. O yüzden Beyne suresi 5. ayet-i kerimede zaten müminlere sadece şu emir verilir, dine bir şey katıştırmadan, yani muhlisine lehuddin diye geçiyor ayet-i kerimede. Dine bir şey katıştırmadan ve yanlış yola girmeden yalnızca Allah'a kulluk edin. Namazı özenle sürekli kılın ve zekatı verin. İşte doğru din budur diyor. Yani her ne yaparsak yapalım gösteriş amaçlı yapmayacağız. Yalnızca Allah rızası için yapacağız. Ancak o zaman bunları Allah-u Teala kabul edecektir. Ve bu konuda çok bilinen bir hadis-i şerif var. Ondan bahsetmek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis. Kıyamet günü hakkında ilk hüküm verilecek kişi şehit edilen bir kişi olacaktır. Huzura getirilir, Allah ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu ikrar eder. Cenab-ı Hak peki bunlara karşı ne yaptın diye buyurur. Şehit edilinceye kadar senin uğrunda cihad ettim diye cevap verir. Ve yalan söylüyorsun, sen baba yiğit adamsın desinler diye savaştın, o da denildi buyuruyor. Yani sen karşılığını aldın diyor Allah-u Teala kısaca ve bu kişi yüzüstü cehenneme sürükleniyor. Sonra ikinci bir kişi geliyor, çok Kur'an okumuş bir kişi, ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kişi. Allah ona da yine nimetlerini hatırlatıyor, aynı şekilde itiraf ediliyor ve bunlara karşı ne yaptın diye sorduğu zaman ilim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum diyor. Allah-u Teala yine yalan söylüyorsun, sen alim desinler diye ilim öğrendin, nasıl okuyor desinler diye Kur'an okudun diyor ve aynı şekilde cehennemde sonuçlanıyor. Ve bir kişi de yine malını insanlara, her çeşit mal ve imkan verilmiş bir kişi, insanlara da harcama yapıyor. Ve bu nimetlere karşı ne yaptın diye sorduğu zaman Allah-u Teala, verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir şeyden esirgemedim. Sadece senin rızanı kazanmak için verdim, harcadım diyor. Yalan söylüyorsun, halbuki sen bütün bu yaptıklarını ne cömert adam desinler diye yaptın diyor. Bu da zaten söylendi diyor ve bu kişi de cehennemi maalesef boyluyor. Yani her davranışımızda niyetimizi, içimizi, kendimizi kontrol ederek iyilik yapmalıyız. Gösteriş asla yapmamalıyız. Allah korusun böyle bir sondan.
Peki şimdi istersen ben de böyle. Siz öz zamanıma topu atarken ben aradan hemen topu yakalıyorum. Şimdi nelerse o ahirette işte savaşa girmiş öldürülmüş. Kahraman desinler diye. Tamam kahraman dediler. Aldın karşılığını. Allah rızası için değil ki. Malı harcayanlar işte reklam için harcayanlar vardır. Görürüz onu. Ondan sonra bu çok işte bana alim desinler. İşte ben profesörüm. İnanıyor profesör. Bir arkadaş benim profesör olduğumu söylemişler. Demiş ki beter olsun. Çok hoşuma gitti onun sözü. İlk defa olduğum zaman duymuştum. Bunu bana niye dedin diyorum. Dedi ki bana da dediler. Tamam dedim o zaman. Şimdi bu dünya kime kalıyor? Dün yoktuk, yarın gene olmayacağız. Peki şimdi size bir soru soracağım. Tabii siz de dahilsiniz yani bu sorunun muhatabı olarak. Şimdi Allah-u Teala Ali İmran suresinde biliyorsunuz bir ayet var. Diyor ki مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّتٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُمْلَةٍ مَا تُحَبَّ 107 ya da 109. ayet olacak galiba Ali İmran. Diyor ki Allah yolunda mallarını harcayanlar işte toprağa bir buğday atmış, 7 başak bitirmiş. Her başakta 100 tane, 100 tane olan buğday gibidir. Yani 1'e 700. Allah dilediğine kat kat verir. Demek ki 1'e 10'la da sınırlı değil, değil mi? Peki, Allah yolunda canını veren, onun karşılığı ne? Mesela malı verdik, 10 katını aldık. Onun cinsinden çünkü, onun emsali dedi ya. Allah yolunda canını verdi, karşılığında ne alacak?
700 can.
Ya da 7000 can, doğru. Can alır değil mi? Can verdiyse can alacak. Katlarını alacak. Allah kendi yolunda öldürülenlere ne diyor? Ölüler demeyin, onlar ölmüş değil. Allah katında canlı ama siz onu anlayamıyorsunuz. Siz onu vücut öldüğü için öyle zannediyorsunuz. İşte şeyde Yasin suresinde var ya, öldürülen bir kişi var. Gîlet hulil cennet. Gir bakalım cennete. Yani öyle bir yere giriyor ki cennet her şeyle. Ahiretteki cennet değil o. Dünyada. Arkasında ne diyor? Ya leyte kavmi ya'lemun. Keşke kavmin bunu bilseydi. Bime gafereli Rabbi. Ya neye karşılık Rabbim ben? Ben aslında öyle günahsız bir adam değildim ama bak Allah beni nasıl da affetti ya. Neye karşılık? Allah yolunda canımı verdi. Onun için bak nelerle buluştum. Ve cealeni minel mukremin ve beni ikram görmüş kişilerden yaptı diyor. Demek ki Allah yolunda canı vermek aslında en büyük kazanç oluyor. Ölüm diye bir şey görüyorum. Zaten ahirette de doğrudan doğruya cennete gidiyorsun. Peki şimdi bir de efendim Müslümanlar, okudunuz o ayeti ama bir daha hatırlatmak istiyorum. Bir keresinde müftülüğe birkaç kişi gelmişti. Koltuklar var. O koltukta oturmadı, yerde oturdu. Niye? Resulullah koltukta oturmadı da onun için. İyi tamam, çok buraya neyle geldiniz dedim, arabayla. Arabaya mı binmişti Resulullah? Bak ayağında bak bu kumaş var, şunlar, bu ayakkabı var. Ona, o ayakkabı hiç giymiş miydi? Olsaydı giyerdi. Olduğu zaman giydiği de var. Peki bakın, tekrar şey yapayım. Yine size, bu defa size soruyorum. Bu iki hanıma değil. Çünkü bunlar derslerine iyi çalışmışlar da siz de çalışın. Zeynep Hanım'ın okuduğu ayet. Araf suresinin 33. ayeti. Yok. 32. ayet. 32. Yok. Kul men harrama. Evet, 32. Tamam. 32. Tamam. Şimdi rakamlar küçük de neyse. Gözlüğü değiştirmem lazım. Kul men harrama zinetallahi illeti ahraca li ibadihi. Allah'ın kulları için çıkardığı o süsleri, işte altın olur, gümüş olur, ipek olur, işte değerli kumaşlar, şu bu, her şeyin aklınıza ne gelirse. Onları kim haram kılmış? Haram sayan kim? Kulları için çıkarmış bunu Allah. Peki kimin için ya Rabbi bunlar? Ne derler bizde? Dünya kafirler için, ahiret bizim için derler değil mi? Genellikle öyle söylerler. Allah öyle mi diyor? قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. De ki onlar bu dünyada müminler içindir. Kafirler için değil. Ama öbürler de yaralanır. Onlara da yasak edilmemiş ama müminler içindir. Peki ahirette halisaten yevmel kıyame. Yani dünyada kafirler de yararlanır ama ahirette kafirler yararlanamaz. O zaman müminler için yasak bir şey var mıymış? He? Yasak var mıymış? Zinetten, süsten yasak var mı? Ama tabii çok güzel anlattıkları gibi hem Zeynep Hanım'ın hem Özlem Hanım'ın, aşırılık yasak. Bakın Resulullah'a ilk verilen emirlerden bir tanesi. Müddessir suresi. Kalk uyar. Rabbinin büyüklüğünü insanlara bildir ve elbiseni tertemiz yap diyor. Bakın hemen. Elbise. Çünkü bir yere gittiğiniz zaman sizi ilk önce gösterecek olan elbisedir. Ondan sonra kişiliğinizdir. Bir yere görüntünüzle girer, kişiliğinize çıkarsınız. Ha, insanlara hava atma şu bu falan filan değil elbette. Ama elbisenize de dikkat edeceksiniz. Evet. Şimdi buyurun, sıra sizde.
Şimdi.
Ha, buyurun.
Bahsettiğiniz demin o bir buğday tanesi ekmiş gibi olurlar ayet. Bakara 261. ayet, onu söylemiş olalım.
Bakara 261. Ha, doğru doğru doğru, tamam. Yanlış hatırlamış oldum, doğru. Evet.
Şimdi ben burada şunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Öğrendiği ilimle gösteriş yapanlardan söz etti Zeynep Hanım, ya da okuduğu Kur'an'la gösteriş yapmak isteyenlerden söz etti. Zümer suresinde bu konuyla ilgili ilgi çekici ayetler var. Diyor ki, insanın başı sıkışınca bize yalvarır, sonra iyilik yaparak ona bir fırsat versek, bu bana bendeki bir ilme karşılık verildi der. Oysa fırsat verilmesi bir fitnedir. Yani kendisini yakan bir imtihandır ama çoğu bunu bilmez. Yine Kasas suresinde söze edilen Karun kıssasında adı geçen, zenginliğiyle dillere destan olmuş Karun var. Karun da aynı şekilde servetinin kendisine bir ilimden dolayı verildiğini söylüyor. Bu da çok ilginç. İlgili ayetlerin bir kısmını okumak isterim. Estağfirullah. Karun Musa'nın kavmindendi. Zamanla onları ezmeye başladı. Halbuki ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Kavmi ona şöyle demişti: şımarma, Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurduna yönel, dünyadan da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de başkalarına o şekilde iyilikte bulun. Buralarda bozgunculuk yapmaya çalışma. Allah bozguncuları sevmez. Dedi ki, bakın burası çok ilginç. Karun bu öğütlere karşılık diyor ki, bu bana bendeki bir ilimden dolayı verildi. Sonra azarlanıyor Karun. Karun bilmiyor muydu ki Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti? Hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz. Devamı da var ayetlerin ama ben onları okumayacağım. Dolayısıyla bir servetin ya da bir zenginliğin kendinde olan bir ilimden dolayı ona verildiğini düşünmek de Kur'an'da yerilmiş. Hatta bununla ilgili son ayetlere doğru Karun'un başına gelenler, tabii yerin içine geçiriliyor Karun bütün varlığıyla birlikte. Bunu görenler diyorlar ki, vay be, demek ki Allah rızkı kimi kullarının önüne seriyor, kimi kullarına da ölçülü olarak veriyormuş. Allah yüzümüze bakmasaydı bizi de batırırdı. Vay be, demek ki nankörler iflah olmazlarmış. Yine demin Zümer suresiyle açmıştım bu bahsi. Aynı ayetin bir benzeri Zümer suresi 52. ayette var. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar, kimine de belli bir ölçüye göre verir. İnanıp güvenen bir topluluk için bunda göstergeler vardır. Şimdi burada elde ettiği başarı ve zenginliği kendindeki bir ilimden dolayı olduğunu sananlar yeriliyor. Tabii ki gerçek alimler bu kapsamın dışında kalır. Çünkü gerçek alim ilmiyle gösteriş yapmaz. Biliyorsa zaten söyler, bilmiyorsa bilmiyorum der. Bilmediği halde biliyorum derse zaten gösteriş değil, yalan olur ve çok kısa sürede ortaya çıkar. Yalanın biliyorsunuz en kötü özelliği çok kısa sürede ortaya çıkmasıdır. Fatır suresi 28. ayette ise Allah'tan korkanlar ancak onun alim kullarıdır buyurulmaktadır. Bu ayetin, yani Fatır 28'in öncesinde anlatılan kainat ayetlerini gören ve inceliklerini bilen kişiler elbette Allah'tan daha çok korkarlar diye düşünüyoruz. Bir de Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis söylemek istiyorum. aziz ve celil olan Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya yarayacak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz diye bir hadis-i şerif var ki çok korkutucu gerçekten. Dolayısıyla ilim öğrenirken de kendimize çok dikkat etmemiz, Kur'an okurken de kendimize çok dikkat etmemiz, ibadet ederken de kendimize çok dikkat etmemiz ve gösterişten uzak durmaya, kalbimizin niyetini temiz tutmaya çalışmamız gerekiyor.
Evet, istersen bir ayet daha okuyayım, ondan sonra bu tarafa mı geçecek?
Evet, inşallah. Tamam.
Şimdi Bakara suresinin 265. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْبَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Mallarını Allah rızası için harcayanlar. Yani Allah'ın rızasını almak için harcıyor. Ve kendi duruşlarını da sağlamlaştırmak istiyorlar. Yani kendileri de sağlam bir duruş sahibi olsunlar diye. Bunlar neye benzer diyor? Kemetheli cennetin bir rabbe. Bir tepedeki bir bahçe gibi, yani böyle bir tepe üzerindeki bir bahçe gibi olur. Asabeha vebilun featetu kulha du'afeyn. Yağmur, bol yağmur yağar. İki kat meyve verir, ürün verir. فَاِلَّمْ يُصِيبْهَا وَاَبِلُونَ فَطَلْ Yağmur yağmasa bile o çisentilerle o idare eder. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah ne yaptığınızı gayet iyi görmektedir. Demek ki siz hayır hasenat yaparsanız Allah size hiçbir zaman sıkıntı çektirmez. En zor zamanda bile imkanları verir. Yani elinize bir imkan geçtiği zaman onu Allah rızası için verin ki zor duruma düştüğünüz zaman da siz o sıkıntıları, herhangi bir sıkıntıyı görmeyesiniz. Sonra diyor ki اَيَوَدُّ حَدُكُ مَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ Hanginiz ister ki hurma ve üzüm bahçesi olsun, تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَرِ O ağaçların altından da arklar aksın, sular aksın. Yani su problemi de yok. لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ O bahçede her türlü üründen var. وَاَصَابَهُ الْكِبَرِ Yaşlanmış. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعَفَا Ve zayıf çocukları var. فَاَصَابَهَا اِصَارٌ فِيهِ نَارٌ Bir kavurucu rüzgar gelmiş, içinde ateş var böyle. Bir o ağaçları böyle kasmış, kavurmuş. Ne diyoruz? Kasırga yani onu. Onları batırmış. Fahterakat o ağaçların o meyvelerin tamamı yanmış. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun. Allah işte ayetleri böyle açıklar ki iyice düşünesiniz. Dolayısıyla yani siz elinize ne kadar ne olursa olsun bir kere Allah mal verir, imtihan eder, alır, imtihan eder. Olduğu zaman da hayır hasenattan şey yapmamak lazım. Malımız olmadığı zaman da iyi davranışlarımızda asla kusur işlememiz lazım. Evet.
Şimdi, hocam ben bir iki cümle eklemek istiyorum. Dikkat etmemiz lazım dedim. Bir hadis daha var. Onu eklemek istiyorum. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis bu. Kim işlediği hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa Allah onun ayıplarını duyurur. Kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse Allah da onun riyakarlığını açığa vurur diyor. Sonuç olarak ben hani bu hadislerden ve okuduğumuz ayetlerden kendindeki bir ilimden bilmekten bazı şeyleri şunu görüyorum. İlmi, malı ve evlatlarıyla övülmek, yani tabiri caizse hava atmak şımarıklık. Allah şımarıklığı da yasaklıyor. İsra 37. ayette yeryüzünde hava atarak yürüme. Çünkü ne yeri yarabilirsin ne dağların boyuna ulaşabilirsin diye bir ifade var. Düşünsek ne kadar ağır bir ifade. Yeryüzünde hava atarak yürüme. Bugün ne kadar çok ihtiyacımız var toplum olarak buna. Özellikle nasıl diyeyim, olmaktan çok görünmeyi ön plana alan bir nesil yetişmeye başladı. Bunları belki daha çok anlatmamız lazım, daha çok işlememiz lazım.
O olmaktan çok görünmeyi dediniz ya, hedefleyen bir nesil yetişti diye. Şimdi gerçekten insanların egosu gittikçe büyüdü çağımızda. Öyle seviyoruz ki kendimizi, ya da insanları öyle bir seviyorlar ki, biliyorsunuz böyle ellerinde cep telefonuyla herkes sürekli selfie çekmek derdinde. Her halimizi seviyoruz, herkesle paylaşıyoruz, her halimizle övünüyoruz. Ve çok enteresandır, İncil'de bu durumu anlatan pasajlar olduğunu gördük. Ahir zaman deriz ya biz. İncil'de de bu son günler diye geçiyor. İncil'in 2. Timoteos 3. babında. Bunu okuyacağım. Çünkü sanki tam olarak bugünümüzün insanlarını ve evde oturup televizyon başında zarar gören kişileri anlatıyor diyeyim. Bunu bil ki son günlerde çetin anlar gelecektir. Çünkü insanlar kendilerini seven, parayı seven, övünücü, mağrur, küfürbaz, ana babaya itaatsiz, nankör, şefkatsiz, amansız, iftiracı, nefsine mağlup, azgın, iyilik düşmanı, hain, inatçı, kibirli, zevki Allah'tan ziyade seven, takva suretini gösterip onun kuvvetini inkar edenler olacaklardır. Bunlardan da yüz çevir. Çünkü bakın burada sanki televizyonu anlatıyor. Çok komik, yani çok garip pardon. Çünkü evlerin içine sokulup günahlarla yükletilmiş, çeşit çeşit arzularla sevk edilmiş, daima öğrenen ve asla hakikat bilgisine erişemeyen şaşkın kadınları esir eden adamlar bunlardandır. Yani gerçekten televizyon başında maalesef evlerin içine sızmış olan bu şey, ben öyle görüyorum. İnternet olur, televizyon olur. Bu şekilde insanların hayatına sızan, onlara sürekli bazı gereksiz bilgilerle dolduran ama asla hakikatle, hakla, gerçekle ilgili bilgiler vermeden onları meşgul eden bir kesim var ve bu, tabii ki bu programları yapanlardan belli bir yerlerden geliyor, komut alıyor, biliyoruz bunların amaçlı yapıldığını. Ve bu kesimi ta İncil'de yeriyor Allah-u Teala. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi beğenmek ve bu övünmeyle, bunu özendiren şeylerle aramızdaki ilişkiyi, nasıl diyelim, aramızda mesafe koymak durumundayız. Çünkü toplumun bozulması burada gördüğümüz kadarıyla kadının fıtratını bozarak başlıyor ama bunu yapanlar da yine bir kesim erkek gibi görünüyor. Neyse, bu kadın erkek meselesine fazla değinmek istediğimden dolayı değil. Fakat şuna gelmek istiyorum. Televizyon, işte sosyal medya vesaire derken aslında yaptığımız en büyük israf bir yandan da zaman israfı. Biliyorsunuz Asr suresi zamana yemin ediyor. Akıp giden zaman çok önemlidir. İnsan kesin olarak kaybetmektedir. Kaybetmeyenler, Allah'a güvenen, iyi işler yapan, birbirine sürekli doğru davranışları hatırlatan ve sürekli sabrı, kararlı olmayı hatırlatan kimselerdir diyor. O yüzden israfı zaman konusunda da özellikle dikkatli ele almalıyız. Şimdi bazı hava atan insanlar var. Tabii bunu gören insanlar da var. Servetle, malla, mülkle, kıyafetle, ondan sonra çocuklarla ve Allah'ın verdiği bu diğer nimetlerle bir kısım insan hava atınca bir diğer kısımda onlar da gözü kalıyor. İmreniyor diyelim. İmrenme kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçtiği ayetlerde med kökünden geliyor. Bir med aslında bir nesneyi çekip uzatmaktır. İmrenme diye tercüme ettiğimiz şey de aslında gözünü uzatmak bir şeye. Yani bir şeyde gözünün kalması. Taha suresi 131. ayette dünya hayatının süsü olarak kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz insanlara imrenme diyor Allah-u Teala Resulullah'a. tabii ki genel olarak müminlere Rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Yani imtihan, mallar, daha doğrusu verilen rızıklar aslında Allah-u Teala'nın imtihan için verdiği rızıklardır. Mümin olsun, kafir olsun, bunun böyle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve imrenmek de, yani gözümüz kalmasın. Çalışırsak olur, olmazsa da bir nedeni vardır. O da bir imtihandır. Bunları biliyoruz. Dünya sonra yine Hicr suresi 88. ayette de onlardan kimine kat kat verdiğimiz nimetlere imrenme, onlara karşı üzülme. Sen inanıp güvenenlere kol kanat ger diyor Allah-u Teala. Tabii bu insanlar kendilerine verilen nimetlerin, evlatların, malların kendilerinden dolayı, yani kıymeti kendinden menkul, kerameti kendinden menkul diye bir laf vardır böyle. Benden dolayı oldu ya, ben şöyleyim, ben böyleyim, onun için Allah bana bunu verdi diye düşünen insanların haline acımak lazım. Allah korusun, kendimiz de bu duruma düşmemek için hakim olmamız gerekiyor düşüncelerimize. Allah ne verirse imtihan için verir, ne alırsa imtihan için alabilir. Kendimizden bilmeyelim. Bu Sebe suresinde de yine böyle bilip şımaran bir takım gruptan bahsediyor toplumun içinde. 34. sure 34 ile 39 arası ayetler. Böyle bir grup var. Bir yere elçi gönderdiğimizde onların şımartılmış takımı şunu söyler: biz sizinle gönderilen şeyleri görmek istemiyoruz. Malları çok olanlar biziz. Evladı çok olan da biz azap görecek de değiliz. Ha, yani bizim malımız çok, evladımız çok. Allah bize sürekli iyilik yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü biz iyiyiz, biz doğruyuz, biz azap dokunacak değil diye düşünüyorlar. De ki Rabbim yaptığı tercihe göre kiminin önüne rızkı yayar, kimine de belli bir ölçüye göre verir. Ama çoğu insan bunu böyle bilmez. Size katımızda derece kazandıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ama kim inanıp güvenir iyi işler yaparsa yaptıklarının karşılığı katlanarak verilir. Onlar güven içinde ve üstün konumlarda olurlar, diyor Allah-u Teala. Burada dedik yine malın ve iyiliklerin de kendimizden bilmeyeceğiz. Her şey Allah'ın bir ikramıdır.
İstersen burada bir örnek şey yapayım da. Şimdi 1980'de ilk hacca gitmiştim. Medine'deyiz. Orada bir iş adamı bana dedi ki, ya hocam dedi, Allah bana her şeyi ve el attığım her şeyi altın kesiliyor. İşte ben bir yetim çocukken işte İstanbul'a geldim, bir çalıştım, Allah ne el attıysam altın kesiliyor falan. Allah beni çok seviyor dedi orada. Öyle mi dedim? Şimdi İstanbul'da birkaç tane zengin adı saydım. Dedim bak, onlar mı zengin, sen mi? Aa, onunla ben kıyaslanır mıyım? O zaman Allah onları senden daha çok seviyor. Sen kaybettin dedim. Peki dedim, bak burada Resulullah'ın yanındayız. Bak kabir var burada. Sahabelerin yattıkları Cennetül Bakim kabristanı var. Mekke'den canını zor kurtardı, Medine'ye geldi. Bu durumda demek ki Allah onu senden daha seviyor, değil mi dedim. Ya öyle şey mi olur? O zaman bir daha böyle bir şey söyleme dedim. Bu Allah'ın seni imtihandır, dikkatli ol dedim. Yıllar geçti. İşte 2000'li yıllar, kaç sene olduğunu unuttum. İşte ben bu vakıfta odamda oturuyorum. Geldi. Hocam, intihar edeceğim. Bana fetva ver dedi. Hayırdır dedim. Fabrikam gitti, iş yerlerim gitti. Mercedes'ten başka arabaya binmeyen adam, ben şimdi çıkardı işte şey, bir kart gösterdi, şeye biniyorum, belediye otobüsüne biniyorum falan. Şimdi evim gidiyor elden. Şu köşkü var şeyde, neyse yerini söylemeyeyim de, denizin kenarında çok iyi bir köşkü var biliyorum. Neyse, niye dedi ki, ben dedi intihar edersem sigorta şu kadar $1000 verecek, çoluk çocuk borcunu öder, kurtulurlar. Bakın nereden nereye görüyor musunuz? Hani senin o dedim köşkün? Ya 1,5 milyon dolarlık köşke veriyorlar 500 bin dolar. Git onu 400 bin dolar sat dedim. Gitti sattı ve kurtuldu. Şimdi bunlar gerçekten çok kötü şeyler bir. İkincisi de bizde israf hayatın bir parçası halinde. Az önce Zeynep Hanım Asır suresini okudu. Zaman. Bizim en önemli servetimiz zamandır. Zaman gittiği zaman geri getirme imkanınız yok. Ama başka şeyleri tekrar geri alabilirsiniz. Paranız gider, tekrar kazanırsınız. Hasta olur, iyileşirsiniz. Yani bütün birçok şey tekrar elde edilebilir ama zamanın elde edilme şansı yok. Tatil. Tatil ne demek? Atalet demek. İşlevsiz hale gelmek demektir. İslam'da bu var mı? Bakın Kur'an-ı Kerim'de tatil diye adlandıracağımız tek yer var. O da Cuma. Cuma günüyle ilgili Allah ne diyor? Cuma namazıyla alakalı. Diyor ki 9. ayette Cuma suresi 62. sure diyor ki اَيُوَلَّذ۪ينَ اَمِنْ اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ı zikre yani hutbe dinlemeye koşun, alışverişi bırak. Bir tek orada işte. Tatil seçti o zaman dükkanı kapatacaksın. Peki ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُ. Bilseniz bu sizin hayrınızadır. E dükkanı kapatacağım bir şey yok. Yok. Kapat. Peki hutbe dinledim. Bakın çağrı yapıldığı zaman hutbe dinlemeye koşacaksın. Çünkü o sırada imam minberde olacak. Müezzin ezan okurken. Şimdi öyle mi Türkiye'de? Ah! İmam ezan okuyor. Gidiyorsun ki of, müezzinler başlamışlar musiki ziyafetine. İmam oturuyor. Arkasından musiki ziyafet diyorum onlara Kur'an denmez. Kur'an-ı Kerim'e yapılan en büyük şeydir. Kur'an'ı anlamak için okunur. Onlar millete, milletin kulak zevklerini şey, tatmin için yapıyorlar onu. Zaten bir sürü şeyler neyse oraya girmeyelim. Neyse imam hutbesini okuduktan sonra İki rekat namaz kıldırıyor. Ne diyor Allah? فَاِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ. Namazda imam selam verdi mi hemen dağılın. Bugün öyle mi yapılıyor? Dağılıyorlar mı? Ben özellikle ön safa gider hemen çıkarım dışarıya. Allah'a şükür Süleymaniye Vakfı'nda cemaatin yarıdan fazlası şimdi çıkıyor yani. Allah'ın emrine uyulmuyor yani. Ne başta ne sonda. Bakın tatil diyebileceğimiz sadece o vakit. Başka yok. Peki Müslümanız. Türkiye İslam ülkesi. Cumartesi tatil niye? Yahudilerin tatili. Pazar tatil niye? Hristiyanların. Peki ya biz? E cuma vakti. Cuma vakti iş vakti. Ne bu? Ben şahsen babama her defasında rahmet okurum. Babam derdi ki, yoruldunuz mu oğlum? Ha, o zaman iş değiştirin. Oturmayın. Yoruldum, iş değiştir. İş değiştirirsen dinlersin, dinlenirsin. İlkokul 4. sınıftan itibaren hep böyle. Ben tatili ilk defa şeyde gördüm. İstanbul Müftülüğü'ne işte müftü yardımcısı olarak tayin edildik. Bu defa kendimizi ona göre zihnen hazırladık. İlk hafta cumartesi oldu. Bir tuhaf hissettim kendimi. Ya bu ne biçim bir şey? Yapacağım bir şey yok mu? Bu ne ya? Hiç öyle bir şey görmemişim yani çocukluktan beri. Allah Allah bugün iş yok demek ki. Gerçekten bir acayip hissettim kendimi. Sonra kendi kendime program yaptım. Tam ondan sonra rahatladı. Onun için bakın. Bir kere şu tatil denen şeyi kafanızdan kesinlikle silin. Atalet diye bir şey yok yani. Atıl, atıl kelimesi kullanılır Türkçe'de tatil kökünden. Hiçbir işe, git tamam. Gezip görmeyi Allah yasaklamıyor. Git gez, tecrübe sahibi ol, gör, şey yap ama kendini boş bırakma. Bütün bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. Efendim pazar günü iş yerini açarsan ceza. Bu ne demek? Bu ne? Böyle şey mi olur? Biz artık kendimiz olalım ve bütün dünyaya örnek olalım. Evet.
Evet. Ben bunun üzerine şeyden söz etmek istiyorum. Şimdi insanın bir de yarışma da fıtratında var. Hani bir şeyle yarışacak ki şimdi gösteriş yapmayacak, israf yapmayacak. Peki bu fıtratındaki yarışma hissini nasıl yönlendirmesi gerekiyor? Bu konuda da yine Kur'an-ı Kerim'de ayetler var ve belli kavramlar var. Allah'ın emri hayırlarda yarışmak. Yani bu yarışma duygusunu, hissini hayırlarda yarışarak tatmin etmemiz gerekiyor. Mesela münafese diye bir kavram var. Mutaffifin suresi 22-26. ayetler arasını okuyorum. Erdemliler nimetler içinde olacak, tahtlarına kurulacak, etrafa bakacaklardır. Nimetin verdiği mutluluğu yüzlerinden anlayacaksın. Onlara mühürlü, saf bir içecek sunulacak, ağızda misk kokusu bırakacaktır. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar. Ahiretteki bir hal tasvir ediliyor ve yarışma hedefine bu konuluyor. Yani dünyada bir şey için yarışacaksanız bunları hedefleyerek yarışın. Yine Hadid suresi 20. ayette dünya hayatından söz edilirken övünme yarışından söz ediliyor. Diyor ki bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklar ile övünme yarışından ibarettir. Bu hayat bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur, onu sararmış görürsün. Arkasından da çer çöpe dönüşür. Ama ahirette hem ağır bir azap hem de Allah'ın bağışlaması ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir. Yine Hadid suresi 21. ayet demin ilk okuduğum ayete benzer. İçinde diyor ki Rabbiniz tarafından bağışlanmayı ve genişliği göklerle yerin arası kadar olan cenneti elde etmek için yarışın. Bakara suresi 148. ayette de herkesin bir hedefi olur ve ona yönelir. Siz iyi işlerde yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Her şeye bir ölçü koyan Allah'tır buyruluyor. Tabii bu hayırlarda yarışmak için acele etmek de öneriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka ayetler de var. Mesela yine Ali İmran suresi 114. ayette Rabbiniz tarafından bağışlanmayı ve genişliği gökler ile yer arası kadar olan cenneti kazanmak için yarışın. Orası müttakiler, yani kendilerini yanlışlardan koruyanlar için hazırlanmıştır buyruluyor. Bu kendini yanlışlardan koruyanlar ifadesine dersin başında değindik. Demek ki kendimizi yanlışlardan korumamız çok önemli. Zaman olsun, mal mülk olsun, israftan uzak durmamız, gösterişten durmamız çok önemli diyorum. Ve teşekkür ediyorum şimdilik.
Tamam.
Bu israf, yani küçük bir kızım var, 8 yaşında. İşte biliyorsunuz çocuklar sürekli bir şeyler almak, arkadaşlarında gördükleri bir şeylerden onlarda da olsun işte istiyorlar. Tabii dediğimiz gibi hani çocukken zaten mal çok kıymetli. Fakat yani bir şeyi almaması için nasıl ikna edebilirim diye düşünüyorum. Bundan bir tane daha var mı? Buna ihtiyacın var mı? Aynı şeyi tabii kendimiz için de sormalıyız. Buna ihtiyacın var mı? Olmasa da olur mu? Bu tabii bir cemiyetin de sloganı aynı zamanda ama hani bu açıdan benim çok hoşuma gidiyor. Bir şey israf mı değil mi diye karar verebilmek için şöyle bir düşünüyorum. Olmasa da olur mu? Evet, oluyorsa demek ki bunu almak israf olacaktır, aşırıya kaçmak olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bunu böyle herkese paylaşmak istedim.
Bir de bir şey söylemiştiniz. Bu yani şu anda öyle bir yapı içerisindeyiz ki her tarafımız israf. Yani artık israf bugün hayatın bir parçası. İşte naylon torbalar, şey işte şişe, pet şişeler içerisinde sular. Bir bardak çay içiyorsun, kabını atıyorsun falan. Ben bazen yürüyüşe çıkıyorum, ya susuyorum fakat pet şişe içerisinde su almıyorum. Çünkü şişesini atmam lazım. Böyle dolaşıyorum, herhangi bir yerde böyle bardağıyla su içip, bardağı bırakacağım yerde su içip şey yap. Çok mecbur kalırsam o hariç. Şimdi her taraf öyle bir israfla doldu ki. Yani israf sanki hayatın olmazsa olmazı. Bir şey anlatmıştınız siz
Evet, İsviçre'ye
İsviçre'de.
geri
Evet, onu
dönüşüm
bir şey
merkezleri.
yaparsanız.
Tamam. Şimdi İsviçre'de şöyle bir düzen var. Komünler var, yani belli yerleşim merkezleri diyelim. Ve her komünün bir geri dönüşüm merkezi var. Çöplük diyeceğiz, çöplük değil. İşte her tür madde geri dönüştürülebilen her şey, şişeler dahi rengine göre ayrılarak oraya götürülüyor. Herkes kendisi işte belli zamanlarda alıyor, o çöplüğe giriş yapıyor. Ayrı ayrı yerlere geri dönüştürülebilecek şeyleri atıyor ve bir de bunların haricinde ayrı odalar var. Her bir odada bir kütüphane, yani bir kitaplık var. İnsanlar okudukları kitapları getirip oraya koyuyorlar. Bir başkası, o komünde oturan herhangi bir kişi gelip o kitabı alıp okuduktan sonra yine geri bırakabiliyor. Veyahut da kullandıkları eşyaları, giysileri, çocuk oyuncaklarını, bulmacaları, efendim izledikleri filmleri kutularıyla, CD'leriyle, ondan sonra ve hatta ev eşyalarını bırakıyorlar. Kullanılmış, kullanılmamış her tür eşya fakat tertemiz. Yani bir başkasının hemen alıp kullanılabileceği şekilde oraya getiriliyor. Hatta belli bazı zengin bölgeler var. O bölgelerde dışarıdan ücretle getirtilen çalışanları oluyor büyük firmaların. Onlar tabii taşınıyorlar. Çok uzak yerlere taşındıkları zaman da eşyalarını getirip olduğu gibi oraya bırakıyorlar. Giriyorsunuz, düzülmüş bir ev eşyası tamamı orada bulunabiliyor ve isteyen gelip alabiliyor. Şimdi böyle bir düzen olsa, insanlar ellerindeki kullanmadıkları şeyleri başkalarıyla paylaşabilecekleri bir ortam bulsalar, gerçekten ihtiyacı olan bir sürü insan da bunlardan faydalanabilir. Fakat önemli olan bunları temiz düzgün bir şekilde koyabilecek ve paylaşabilecek bir ortamın oluşmuş olması. Yani bu devlet tarafından orada çok güzel sağlanmış. Burası için de belki bir örnek olabilir diye temenni ediyorum.
Gerçekten bu çok önemli. Yıllar önce Balıkesir'in Havran ilçesinde bir sohbet için davet edilmiştim. Ve orada o zaman dolaştırmışlardı. O Havran Kaymakamlığı tarafından organize edilen bir şey. Bir yere girdik. Her türlü şeyler, herkes getiriyor oraya, elbise koyuyor, ayakkabı koyuyor, bir şeyler koyuyor. İhtiyacı olanlar da gelip alıyorlar. Çünkü bazı ihtiyaç sahipleri de söyleyemezler yani. Bir de bakıyor, beğeniyor, alıp götürüyorlar. Şimdi bugün de Türkiye'de böyle bir organizasyon olsa, şimdiki bakıyorsunuz herkesin evi dünya kadar şey giysilerle, ayakkabılarla, şunlarla, bunlarla dolu. O zaman bu insanlar bu fazla mallarını götürür oraya koyarlar. İhtiyaç sahipleri de oradan gelir alır. Bugün mesela işte böyle bir organizasyon olsa Güneydoğu'da mesela şeye giden Suriye'de evlerine dönenlerin eminim ki evleri bomboştur yani. Şimdi onlara çok büyük bir yardımlaşma gerekiyor. Buna benzer bir yardımlaşma 12 Eylül ihtilalinden sonra bir ara olmuştu ve çok da güzel bir yardımlaşmaydı. O zaman Süleymaniye Camisi'nde de vaaz yaptığım için devamlı bu konuda insanlara konuşmalar yapıyordum. Yani bugün böyle bir şeye eğer yönelirse yetkililer hem Türkiye'de ihtiyacı olanlar ihtiyaçlarını çok rahatlıkla karşılarlar. Hem de sadece Türkiye'de değil, işte Afrika'da, Orta Doğu'da, ne bileyim işte Myanmar, Afganistan, nereyi sayarsanız ve en başta da Suriye ve Irak taraflarında ihtiyacı olanlara bu tür yardımlar çok rahatlıkla gönderilir ve herkes son derece mutlu olur. Onlar da biz de ve de çok da iyi bir iş olur inşallah. Bu da yapılmış olur. Neyse Allah-u Teala yardımcımız olsun. Yalnız o en son okuduğun hani genişliği gökler ve yer kadar olan ayet.
Ali İmran 114.
Ali İmran 114, tamam.
Rabbi şimdi tamam. Dışlanmayı.
Tamam. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. Estağfirullah ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden bir mağfiret için yarışın. Bu mağfiret kelimesi hem günahların affedilmesi hem de korunma anlamını da içerir. Ve cennetin arduhes semavatü vel ard. Genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet için yarışın. Bak öyle bir şey ki siz işte şöyle bir evim olsun, şöyle şu olsun, bu olsun. Ya bak bir cennet, bir cennet diyor. Cennetler demiyor. Yarışı kazanana o verilecek. Demek ki tek kişi olarak giriyorsunuz. Ama öyle bir cennet ki genişliği gökler ve yer. Bugün hadi yeri görüyoruz işte dünyanın tamamı. Ama gökler dediğiniz zaman bakın işte yıldızlar birinci kat sema. Ondan sonra altı kat daha var. Genişliği gökler ve yer kadar. Uzunluğu ne kadar onu söylemiyor Allah-u Teala. Yani sen Allah öyle bir nimet için seni çağırıyor ki hayal bile edemezsin. Peki kimin için hazırlanmış? U'iddet lil muttakin. Müttekiler. Mütteki ne demek? Kendini yanlışlardan koruyanlar. En büyük yanlış da Allah'a ortak koşma yanlışıdır. Cenab-ı Hak cümlemizi bu müttekilerden eylesin. Eğer yanlışlardan korunursak Kur'an bizim için tam bir rehber olur. Şeyde iki gün mü oldu Amerika'dan gelen bir hanımla telefon görüşmesi yapmıştınız? Evet. Sizin tercüme ettiğiniz bir meali okumuş ve Müslüman olmuş. Bakara suresiydi değil mi? Şimdi Türk bir hanımefendinin de gelini olmuş. Orada bir Türk'le de evlenmiş. Şimdi o kayınvalidesi diyor ki gittim ya çok iyi bir ailedir diyor. Bak iyi bir aile ne demek? Müttaki, kendilerini yanlışlardan koruyan, fıtratlarına uygun yaşayan aile demek. Siz fıtratınıza uygun yaşarsanız, kendini yanlıştan korursanız, Kur'an'la yüzleştiğiniz zaman ha işte, işte o hanım sana ne söyledi bilmiyorum tabii sizin konuşmanızı anlatmadı da, onun kayınvalidesi ki daha ilk defa Türkiye'ye geliyor, bu dediğim de herhalde bir ay içinde olan bir olay, yakın bir zamanda olan bir olay. Diyor ki ona, Bakara suresinin İngilizce mealini verdim, okudu, ha işte benim istediğim bu. Size ne söyledi bilmiyorum.
Bana da şöyle söyledi. Yani ben zaten İncil'i de okurdum ve kendi kitabımla arasında bir fark olmadığını gördüm. Her şeyin yani temelde aynı olduklarını gördüm ve benim kabul etmem çok kolay oldu İslamiyet'i.
Bir de tasdik ilişkisi var o işin içerisinde. Bu da son derece önemli. Bakın Kur'an-ı Kerim önceki kitapları tasdik ettiğini sürekli tekrarlar. Sürekli tekrarlar ve önceki ümmetlere de kendilerindekini tasdik eden bir kitap gelirse ona inanmalarını emreder. Ali İmran 81. ayet. Fakat Müslümanların hiçbir mezhebinde tasdik diye bir şey yoktur. Tahrif. Önceki kitaplar tahrif edilmiştir diye şey yapılır. Bak bu hanım ne diyor? Benim okuduğum kitaplara baktım aynısı. Öyle olmak zorundayız. Yani bizim gerçekten bizde yapılan hata demeyelim de cinayet demek lazım. Belki cinayet de hafif kalır. Yani bu dine karşı yapılan yanlışlar öylesine kurumsallaşmış. İşte tefsirleri okuyorsunuz. Mesela bakıyorsunuz hiç ansiklopedilerde bile tasdik diye bir madde yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarından. İşte o hanım ne demiş? Bak tasdik baktım benim okuduğum İncil'de bu işte. Böyle olduğu zaman o şey yapmıştık, şimdi aklıma geldi, hani tercümeyi de siz yapmıştınız. Amerika'nın Boston, ki bize Boston diyoruz Türkiye'de. O Boston'da bir kiliseyle pazar ayininde burada bu masada bir şey yapmıştık. Orada kilisenin papazı ve zaten o şeyler, o kilisenin mensuplarının birçoğunun elinde Kur'an vardı, değil mi? Evet, işaretlemişler ve sorular sordular. 3 saat kadar sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Orada hiç itiraz eden hatırlıyor musunuz?
Ya, çok memnunlardı aldıkları cevaplardan.
Asla itiraz yok, çünkü Allah'ın kitabıyla gidiyorsunuz. Allah ne demişse onu söylüyorsunuz. Sonunda papazın ne dediğini hatırlıyor musunuz? Onların papazlarının. Bu, papaz orada.
Bizden çok farklı değil gibi bir şey söylemişti.
Onu demişti ki, biz İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul etmeyiz demişti. Ondan sonra işte kutsal ruhla da ona da biz ilah demeyiz. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Ve hatta o kadar mutlu olmuştu ki, değil mi? Buraya gelmek istediğini de söylemişti ama bir türlü olmadı. Bu tür şeyler hep oluyor.
Ünteryan zaten birleyen oluyor.
Ünteryan. Ünteryan, tamam, doğru. Evet, onu söyleyince bir şey daha aklıma geldi. 80'li yıllarda Kaliforniya Üniversitesi'nden bir hanım profesör gelmişti. Burada herhalde yani bir seneden fazla kaldı. Şey araştırmalar yapıyor. Osmanlı tarihi araştırmalar yapıyor. Ben de arşivi yönettiğim için o zaman mahkeme arşivini, ona sürekli yardımcı oluyordum. Bir gün şöyle dedi. Ama tavırları gerçekten böyle tam bir Müslüman tavrı gibi. Çok oluyor, bakıyorsunuz ki Müslüman diyemiyor. Ben Müslümanım diyemiyorlar ama görüntüleri öyle. Bir gün dedi ki, Kaliforniya'nın merkezinde büyük bir kilise var. Satılığa çıkarıldı. Keşke Müslümanlar satın alsa da orayı cami yapsalar. Öyle deyince şaşırdım. Allah. Dedi ki, ben de dahil dedi, Kaliforniya'nın önde gelen ailelerinin çocuklarının tamamı orada vaftiz olmuştur dedi. Dedi, niye kapanıyor dedim. Dedi ki, bizim kiliseler sizin camileriniz gibi değil ki, papazlar çok mal isterler, millete vermek istemediği için gitmezler dedi. Peki niye cami yapılmasını istiyorsun dedim. Dedi, hiç kimse gitmez dedi. Sen gitmiyor musun kiliseye? Böyle bir sertlendi. Gider miyim dedi. Ne işim var benim orada? Yok efendim, Allah içmiş, üçün üçüncüsüymüş, yok İsa Tanrı'ymış, kutsal ruh şeymiş. Ben iyice şaşırdım. Öyle deyince, Allah Allah dedim, sen nasıl inanıyorsun? Dedi, Allah birdir. Kutsal ruh, İsa Allah'ın elçisidir. Kutsal ruh, ona vahiy getiren Cebrail'dir dedi. Allah Allah dedim. Şimdi sen Ünteryan dedin ya, oradan hemen oraya intikal ettim. O zaman da o kelimeyi kullanmıştı. Şimdi hiç aklıma gelmemişti. Dedi ki, dedim Allah Allah, seni gibi inananlar var mı dedi. Dedi, bize Ünteryan kiliseler vardır dedi. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu asla kabul etmezler. Demek bu da onlardan bir tanesiymiş. Tamam. Yani biz hata yapıyoruz. Gerçekten insanlara Kur'an'la gitmiyoruz. Öyle bir dinle gidiyoruz ki aman din buysa ben yokum dedirtiyoruz insanlara. Allah yardımcımız olsun, inşallah bundan sonra doğru işler yaparız. Cenab-ı Hak sırasını ayırmasın. Allah razı olsun. Çok güzeldi. Ben çok istifade ettim. İnşallah izleyiciler şey yapmıştır. Allah hepinizden razı olsun. Peki, teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm.